Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 46. Ayrım. Senten zihni karmakarışık durumda uyandı. Kendisine ne olduğunu anlayamıyordu. Nerede olduğundan bile pek emin değildi. İlk birkaç saniye kendini Morom'daki odasında sandı. Anna'yı başucunda görür gibi oldu. Sonra altındaki sert otları, taşları hissetti. Sarındığı derinin kokusunu aldı. Peşinden de sancı bir daha geldi. Sanki bir pençe vücudunun alt tarafını yakalamış, zalimce sıkıyordu. Eziyordu onu. İstemeyerek bir çığlık attı, iki büklüm oldu. Elleri karnına sarıldı. O sancıyla gerçekte bilincine geri döndü. Zihni durulaştı, keskinleşti. Dünkü hayallerden eser kalmadı. Ne olup bittiğini anlamıştı. Sıcak suların ve ilaçlı dumanların bu işi çabuklaştırdığını sezgileriyle biliyordu. "Hani?" diye seslendi. Yaşlı kadın alacakaranlıkta ortaya çıktı. "Başlıyor." Hani onun ayağa kalkmasına yardım etti, postu topladı. "Gel," diye fısıldadı. "Yalnız kalabileceğimiz bir yere gidelim." Hani yeri daha önceden seçmiş olmalıydı. Senten'i dosdoğru yakındaki bir kovuğa götürdü. Mağaranın ağzını mongongo ağaçları kaplıyordu. Postu ağaçların gerisine serip Senten'i üzerine yatırdı. Kendisi başucuna diz çöktü, branda eteği çıkardı. Hızlı, güçlü parmaklarıyla acele bir muayene yaptı. Sonra topukları üzerine oturdu. "Yakınnam çocuk, çok kalmadı artık," diyerek mutlu mutlu gülümsedi. Senten tam cevap verecekken yeni bir sancı gelip sesini kıstı. "Bak, bebek sabırsız," diyerek başını salladı hani. Kasılma geçti, Senten soluk soluğa yattı. Ama daha derin nefes almaya fırsat bulamadan yeni bir kasılma hissetti. "Ah hani, elimi tut, lütfen, lütfen." Vücudunun derinliklerinde bir şey patladı. Sıcak sular boşaldı, bacaklarından süzüldü. "Yakın, artık çok yakın," diye güvence verdi hani. Senten'den bir çığlık daha kurtuldu. "Geliyor hani." "Kalk ayağa," dedi hani ona. "Şimdi sen yardım etmelisin ona. Ayağa kalk. Sırt üstü yatarsan bebeğe yardım edemezsin." Senten'i çömelir duruma getirdi. Ayakları ve dizleri açıktı. İçini boşaltırken ki doğal pozdu bu. "Ağacı tut, kendini dengele," dedi hani telaşla. "Tamam." Senten'in ellerini yakındaki ağacın kabuğuna kendi götürmüştü. Senten inledi, alnını ağaca yasladı. "Hadi." Hani onun arkasına diz çöktü. Senten'in vücuduna incecik kollarını sardı. "Ah hani." Senten'in çığlığı çok yükselmişti. "Evet, onu dışarı itmene yardım edeceğim." Kollarını sıkarken Senten doğal olarak ıkındı. "İtnam çocuk, hızlı, hızlı it." Hani karın kaslarının demir gibi sertleştiğini hissediyordu. Karnında katı bir engel, bir barikat vardı. Senten ağaca sarılıp zorlandı, inledi. Derken engelin biraz kıpırdadığını hissetti. Sonra bir daha sertleşti. "Hani?" diye bağırdı. İnce kollar onu tekrar sıktı. Yaşlı kadın da onunla birlikte inledi. İkisi beraber zorlandılar. Hani'nin çıplak vücudu Senten'in kavislenmiş sırtına dayanıyordu. Yaşlı kadının gücü elektrik akımı gibi ona da geçmekteydi. "Bir daha nam çocuk," diye mırıldandı hani onun kulağına. Yaklaştı, çok yaklaştı. "Şimdi nam çocuk, it, hızlı it." Senten tüm kuvveti ve iradesiyle ıkındı. Çeneleri kenetlenmişti. Dişlerinin çatlayacağını sandı. Gözleri yuvalarından uğrar gibi oldu. Sonra içinde bir şeyin yırtıldığını hissetti, yakıcı bir acı duydu. Ama acının arasında bir kasılma daha başladı. Kıpırdadı, sonra bir geçiş oldu. Çok kocaman bir şey, imkansız bir biçimde Senten'den dışarıya doğru kaydı. Aynı anda Hani'nin eli onun kalçalarının altına uzandı. Çıkanı karşılamak, korumak üzere vaziyet aldı. Sancılar mucizevi bir biçimde yok oldu. Senten'i titremeler içinde, ateşle yanarak, terleri boşalarak yalnız bıraktı. Hani'nin kolları açıldı. Senten devrilmemek için ağacın gövdesine sarıldı. İçine uzun soluklar çekti. O sırada sıcak, ıslak, kaygan bir şeyin ayakları arasında kıpırdandığını duydu. Ağacı iterek geriledi, aşağıya baktı. Vücudundan dışarıya, dünyaya gelmek üzereydi ve bu sonunda gerçekleşti. Bebek postun üzerinde, içine kan karışmış bir sıvı içinde yatmaktaydı. Küçüktü. Senten şaşırdı bu kadar küçük olmasına. Kolları, bacakları geriliyor, spazmodik yakalama, tekmeleme hareketleri yapıyordu. Yüzü öteye dönüktü ama ufacık, biçimli kafası ıslak buklelerle kaplıydı. Başına yapışmıştı bukleler. Hani'nin elleri oraya uzandı, bebeği aldı. Senten onu göremeyince, içinde korkunç bir kayıp duygusu hissettiyse de, itiraz edemeyecek kadar bitkindi. Hani çocuğu alınca, göbek borusunun gerilip kıvrıldığını duydu. Sonra, öfkeli bir bağırtı koptu. Bu ses, Senten'i ta yüreğinden yaraladı. Derken, Koro'ya, Hani'nin kahkahası da katıldı. Senten ömründe böyle bir sevinç duymamıştı. ''Dinle şunun sesini nam çocuk, aslan yavrusu gibi kükrüyor.'' Senten, sarsak bir hareketle olduğu yerde döndü. İçinden sarkan ip gibi borular hareketini engelliyordu. Onu hala bebeğe bağlamaktaydı o borular. Bebek Hani'nin ellerinde kıpır kıpırdı. Sırılsıklamama, meydan okuyan bir bebekti. Suratı öfkesinden kıpkırmızı, arı sokmuş gibi gözleri sımsıkı yumuluyordu. Bir tek o dişsiz pembe ağzı açıktı. Avaz avaz bağırıyordu. ''Oğlan mı Hani?'' diye soludu Senten telaşla. ''Evet, tabii.'' diyerek güldü Hani. ''Elbette oğlan.'' İşaret parmağının ucuyla minik penisi gıdıkladı. Penis öfkeyi onaylarcasına dikildi. Hani'nin dokunmasıyla birlikte fıskiye gibi fışkırmasına yol açtı. ''Bak, bak.'' diyerek güldü Hani. ''Bu dünyanın üstüne işiyor. Tanık olun. Ey bu yerin ruhları. Bugün burada gerçek bir aslan doğdu.'' Kırmızı suratlı bebeği Senten'e uzattı. ''Gözlerini burnunu temizle.'' diye emir verdi. Senten zaten anne kediler gibiydi. Talimata ihtiyacı yoktu. Göz kapaklarından, burun deliklerinden, ağzından tüm pıhtıları yaladı. Hani bebeği tekrar aldı. Ustalıkla tutarak göbek bağını, mongongo iplikleriyle bağladı, sonra kemik bıçağıyla çabucak kesti. Borunun ucunu hemen ilaç niteliğindeki yapraklara sürttü. Kıvırıp bebeğin göbeğine bir deri bantla bağladı. Senten postun üzerinde, kendi kanı ve vücut sıvaları arasında oturmuş, onun yaptıklarına pırıl pırıl gözlerle bakıyordu. Şimdi, Hani memnun memnun başını salladı. Artık memeye hazır. Onu Senten'in kucağına koydu. Senten'le bebeğin tanıştırılmaya pek ihtiyaçları yoktu. Hani, Senten'in meme başını sıktı, beliren süt damlasını bebeğin dudaklarına değdirdi. Bebek kene gibi sarıldı. Gürültülü bir tempoyla emmeye koyuldu. Senten, birkaç saniye boyunca bu emişe paralel olarak rahminde kasılıp gevşemelerin yer almasına şaşırdı ama inanılmaz eserini seyrederken bu duygu çabucak kayboldu. Bebeğin yumruk olan elini yavaşça açtı, minik parmakların kusursuzluğunu hayranlıkla seyretti. İnci gibi tırnakları inceledi. Her biri pirinç tanesi kadardı. Bebek parmağını sımsıkı kavrayınca şaşırdı, sanki yüreği de birlikte sıkılıyordu. Onun ıslak saçlarını okşadı. Saçlar kurumaya başlamış, bukleler dikleşiyordu. Tepesindeki ince derinin altında nabız atışlarını görmek bir kere daha şaşırttı genç anneyi. Bebek emmeyi kesti. Annesinin kollarında hareketsiz yattı. Senten onu memesinden uzaklaştırıp yüzüne bakabildi. Gülümsüyordu bebek. Şiş gözleri dışında yüzü çok biçimliydi. Gördüğü başka yeni doğmuşlar gibi ezik, lastiksi değildi. Alnı geniş, burnu iriydi. Michael'ı düşündü. Yo, bununki Michael'ın burnundan daha küstah bir burundu. Birden aklına General Sean Courtney geldi. Tamam işte diyerek yüksek sesle güldü. Gerçek bir Courtney burnu. Bebek kasıldı. Ağzından ve poposundan gazlar çıkardı. Dudaklarının köşesinden biraz süt sızdı. Hemen tekrar memeyi aranmaya başladı. Başını bir sağa bir sola çeviriyordu. Senten onu öbür koluna aldı, meme başını ağzına uzattı. Hani karşısına çömelmiş, dizleri arasında uğraşıp durmaktaydı. Plasenta çıkarken Senten biraz yüzünü buruşturdu. Hani onu fil kulağı yapraklarına sardı. Ağaç lifleriyle bağladı, eline alıp ağaçlar arasında uzaklaştı. Döndüğünde çocuk Senten'in kucağında uyumuştu. Bacakları açık, göbeği balon gibi şişti. İznin varsa ovayı getireceğim dedi Hani. Doğum seslerini duymuş olmalı. Evet tabii, hemen getir onu. Senten ihtiyar adamı unutmuştu. Şimdi eserini ona göstereceği için büyük bir sevinç duyuyordu. Ova çekingen adımlarla yaklaştı. kadınların doğum sırrına karşı doğal erkek utancını gösterdi. "Yaklaş koca dede," diye cesaret verdi Senten ona. Ova yaklaştı, uyuyan çocuğa ciddi bakışlarla baktı. "Nasıl buldun?" diye sordu Senten. "Avcı olabilecek mi? Ova gibi cesur ve becerikli olabilecek mi?" Ova, ancak olağanüstü zamanlarda yaptığı biçimde dilini damağında şaklattı. Sanki söyleyecek kelime bulamıyordu. Yüzü bir buruşuklar ağaydı. Japon köpeklerini hatırlatıyordu. Birden bebek güçlü bir tekme savurdu. Uykusunda bağırdı. İhtiyar adam kontrolsüz gülmelere kapıldı. "Bir daha görebileceğimi sanmazdım," diye mırıldandı. Uzanıp pembe ayağı avucuna aldı. Çocuk bir tekme daha savurunca ova dayanamadı, ayağı fırlayıp dans etmeye koyuldu. Sıçrıyor, ayağını yere vuruyor, annenin çevresinde dönüyordu. Hani üç tur boyunca dayandı. Sonra o da fırladı. Kocasıyla birlikte dans etti. Ellerini onun kalçalarına dayayıp peşinden gidiyor, dışarı uzattığı kalçasını sallıyor, ovanın şarkısına katılıyordu. Attığı oklar yıldızlara ulaşacak. İnsanlar onun adını andıkça ta uzaklardan duyulacak. Hani de aranameye katıldı. Ve nereye giderse tatlı suyu bulacak, tatlı suyu bulacak. Ova bir çığlık atıp bacaklarını savurdu, omuzlarını titretti. Keskin gözü avı hemen görecek, başkaları görmezken. Kayalarda bile kolayca iz sürecek ve tatlı suyu bulacak. Nerede kamp kursa tatlı suyu bulacak. Geceleri kamp ateşi başında onun yürüdüğünü gören en güzel kızlar gülümseyecek. Hani tekrar katıldı ve nereye giderse tatlı suyu bulacak. Tatlı suyu bulacak. Çocuğu kutsuyorlardı. Sanların inandığı tüm hazineleri diliyorlardı ona. Senten onlara duyduğu sevgiden yüreğinin yarılacağını hissetti. Sonunda ihtiyarlar artık şarkı söyleyip dans edemez hale gelince Senten'in karşısına diz çöktüler. "Bebeğin ninesiyle dedesi olarak ona bir isim vermek istiyoruz," dedi hani utanarak. "İzin var mı?" "Söyle koca nine, söyle koca dede." Hani kocasına baktı, o cesaret verircesine başını salladı. "Çocuğa Şasa adını vermek istiyoruz." Senten bu büyük onuru anlayınca gözlerine yaşlar doldu. Onu san evrenindeki en değerli, en hayat verici varlığın adıyla onurlandırıyorlardı. Şasa mı, tatlı su mu? Gözlerini kırpıştırarak yaşları yok etmeye çalıştı. Onlara gülümsedi. Alçak sesle, "Bu çocuğa Michael Şasa Dötiri Courtney adını veriyorum," dedi. İki ihtiyar sırayla uzanıp bebeğin gözlerine, ağzına dokundular. Onu kutsadılar. Kükürtlü mineralli yeraltı sularında olağanüstü nitelikler vardı. Senten her gün öğle ve akşam saatlerinde o sıcak suya giriyordu. Doğum izleri mucizevi bir biçimde yok olmaktaydı. Tabii aslında sağlık durumu da mükemmeldi. Vücudunda dirhem fazla yağ ve et yoktu. Şasa'nın inceliği ve doğumun öyle kolay olması da bunun sonucuydu. Hem zaten sanlar doğum olayına doğal bir olay olarak bakıyorlardı. Hani Senten'i nazlamıyor, kendisine hasta veya sakat muamelesi yapmasına izin vermiyordu. Genç, esnek ve iyi çalıştırılmış kaslar çabucak eski güçlerini kazandılar. Karnı hiçbir zaman fazla gerilmemiş olduğu için çatlağı falan yoktu. Çabucak ufaldı, eski haline döndü. Yalnızca memeleri şişti. İçleri süt doluydu. Şasa, o sütleri doya doya emiyor, yağmur sonrasındaki çöl bitkileri gibi hızla büyüyordu. Sonra bir de havuzun suyu vardı. "Gariptir," dedi hani ona. "Süt veren anneler bu sudan içince çocuklarının kemikleri kaya gibi sağlam, dişleri pırıl pırıl olur. Bu da burayı koruyan ruhların bir nimeti." Öğle vakti, güneş tepedeki delikten içeriye dalarken Senten suya girmeye bayılıyordu. Tam ışığın vurduğu yere yüzüyor, hep ışık halkasını izliyor, onun içinde kalıyordu. Yeşil sulara çenesine kadar gömülüp Şasa'nın çıkardığı uyku seslerini dinliyordu. Onu antilop postuna sarıp havuzun kenarına bırakıyor, başını çevirdiği anda görebileceği bir yere koyuyordu. Havuzun dibi çakıl doluydu. Onlardan bir avuç alıp kaldırdı, ışığa tuttu. Bundan büyük zevk aldı. Taşlar garip ve güzeldi. Damarlı agattı bunlar. kırlangıç yumurtası boyunda, suyun cilalanmasıyla düzleşmişlerdi. İçlerinde kırmızı ve mavi çizgiler parlıyordu. Ya da sarı pembe bordo bölgeler oluşuyordu. Siyah mermerden kaplan gözüne kadar her renkte olanı vardı. Haniye, bir kolye yapayım. Şasa'dan ona bir teşekkür. Taşların en güzellerini, biçimi en değişik olanlarını toplamaya başladı. Kolyeye bir orta taşı bulmam gerek diye karar verdi. Bir avuç daha çakıl alıp sıcak, yeşil sularda yıkadı. Sonra güneş ışığında inceledi ve tam aradığını buldu. Renksiz bir taştı, su gibi duruyordu. Ama gün ışığını yakaladığı anda içinde tutsak bir gökkuşağı beliriyordu. Senten o gün suda tembel bir saat geçirdi. Taşı elinde evirip çevirdi. Işığın aldığı şekillere baktı, gözlerini taşın derinliklerine dikti, ışığın orada patlayıp dağılmasını seyretti. Fazla büyük değildi taş ama simetrikti. Çok yüzeyli bir kristaldi. Kolyenin orta taşı olarak üstüne yoktu. Hani'nin kolyesini büyük bir dikkatle planladı. Şasa meme emerken o saatlerce onunla uğraştı. Çakılları sıraladı, bozup yeni baştan sıraladı, sonunda en çok hoşuna giden biçimi buldu. Ama yine de tam tatmin olmamıştı. Renksiz orta taşı o kadar parlaktı ki, öteki taşların hepsini mat ve silik gösteriyordu. Bunu aldırmadan taşları ipe geçirmek üzere delmeye girişti ama bu noktada karşısına büyük sorunlar çıktı. Taşlardan bir ikisi yumuşaktı. Israrlı çabalar sonucu onları delmeyi başardı. Diğerleri ise gevrekti, kolayca parçalanıyorlardı. Bir yandan bazıları çok fazla sertti. Özellikle o parlak kristal en zorlu çabalara bile karşı koydu. Düzinelerce kemik aleti kırıp hala beresiz kala kaldı. Senten ovadan yardım istedi. Ova, onun ne yapmaya çalıştığını anlayınca çocuksu bir hevese kapıldı. Denemelere giriştiler, defalarca başarısızlığa uğradılar. Sonunda sert taşları delmeksizin yandakilerine yapıştırma yolunu buldular. Tutkal olarak aksaya reçinesi kullanıyorlardı. Senten kolyeyi bir araya getirmeye başladı. Bu işi yaparken ovayı sıkıntıdan ve sabırsızlıktan patlattı. 50 boy ipliği ıskartaya çıkarmıştı. Bu fazla kalın diyordu ya da bu yeterince sağlam değil diye sızlanıyordu. Ova, kendi silah ve alet yapımında da kusursuzluğa önem veren biri olduğundan sorunları çok ciddiye almaktaydı. Sonunda Senten, kendi branda eteğinden bir şerit yırttı. Onun ipliklerini sansever yalifleriyle birlikte büküp kolyenin ipliğini yaptı. Bu seferki ikisini de tatmin edecek kadar ince ve sağlam olmuştu. Kolye, sonunda bittiği zaman Ova'nın duyduğu mutluluk görülecek gibiydi. Bu işi sanki baştan sona o düşünmüş, o planlamıştı. Ama ortaya çıkan esere Senten bile hayranlık duydu. "Sandığımdan daha güzel duruyor," dedi Ova'ya. Fransızca konuşuyor, kolyeyi kaldırıp ışığa tutarak taşlara tek tek bakıyordu. Pek Monsieur Cartier'in işi kadar iyi sayılmaz. Babasının annesine düğün armağanı olarak verdiği, kendisinin de doğum günlerinde taktığı kolyeyi hatırlamıştı. Ama bu yaban diyarında bir yaban kızın eseri olarak hiç de fena değil. Sunma işini küçük bir tören haline getirdiler. Hani amber bir heykel gibi bağdaş kurup sırıttı. Senten ona bu kadar iyi bir büyük anne olduğu için teşekkür etti. Senlerin en iyi ebesi olduğu için şükranlarını sundu. Ama armağanını ihtiyar kadının boynuna taktığında, kolye o ufacık, buruşuk vücuda biraz ağır geldi. Hani kolyeyi sevgiyle okşarken, "Hah koca dede, sen o çakınla o kadar gurur duyuyorsun ama bunun yanında o solda sıfır kalır," dedi. "Bu gerçek bir armağan, şuraya bak bir. Ayla yıldızları boynumda taşıyorum." Kolyeyi boynundan çıkarmayı reddetti. Göğüs kemiğinden aşağılarda sarkıyor, elindeki değneğe dolanıp duruyordu. Mongongo meyvelerini toplamak için çömeldiğinde, ateş yakmaya eğildiğinde, bacaklarının arasından yerlere sallanmaktaydı. Gece uyurken bile onu omzunun üzerine atıp uyuyordu. Senten kendi yatağından ona ne zaman baksa kolyenin pırıltısıyla karşılaşıyordu. O minik vücudu yere doğru çekiyormuş gibi bir hali vardı taşların. 46. Ayrımın sonu. Sayfa 336. Devamı 47. ayrımda.